Tanrı. Ne kadar da gizemli bir isim. Ve bu ismin biz insanlığa ilettiği sözleri de bir o kadar gizemli. Bu gizem bizi eşsiz bir seyre götürüyor. Kutsal kitap sayfaları arasında gezinirken binlerce yıllık tarihe şahit oluyoruz. Bu serüvende geçen hiçbir olay, hiçbir isim, hiçbir yer ve zaman tesadüf değil. Hepsinin altında ruhsal bir gizem ve Tanrı'nın kurtarış tasarısına dair işaretler var.
Tanrı hangi isimlerle anılıyor?
Tanrı'nın isimleri onu daha iyi tanıyabilmemiz için bize bir fırsat sunuyor.
Kutsal yazılarda geçen yer, olay ve isimler ruhsal yaşantımız için bir şey ifade ediyor mu?
Tüm bu serüven bize bir kişiyi işaret ediyor.
Tanrı neden biz insanlar için bu kadar gizemli bir macerayı sürdürüyor ki?
Tüm bu sorular ve daha fazlasının cevabını siz değerli dinleyicilerimizle beraber aradığımız İsimler ve Gizemler programı başlıyor.
Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, İsimler ve Gizemler programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pastör Volkan Er ile beraber karşınızdayız. Volkan Bey hoş geldiniz tekrardan, nasılsınız?
Teşekkür ederim, hoş buldum. Sen nasılsın Aydın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İsimler ve Gizemler program serimizde ne yapıyorduk? Belki onu hatırlamamız gerekiyor. Kutsal kitapta geçen aslında isimlere ve bu isimlerin altında yatan gizemlere odaklanmaya çalışıyoruz. Serimizin başlangıcı olarak Tanrı'nın isimlerini konu almaya başladık. Tanrı'nın isimlerinin onun çok yönlü kişiliğini tanımamızda bize yardımcı olduğunu bu program serimiz boyunca görüyoruz. Ve bu sayede bizler Tanrı'yı daha yakından tanıyoruz. Öyle ki tanımadığımız Tanrı'ya nasıl inanabiliriz ki? İlk bölümümüzde Elohim ismini konu almıştık ve orada aslında genel bir Tanrı kavramından bahsetmiştik. Ve ikinci bölümde aslında Yahve ismiyle beraber kendisini ben var olanım olarak özel bir şekilde Tanrı'nın açıkladığını görmüştük. Üçüncü bölümde El Shaddai ismiyle Tanrı'nın her şeye gücü yeten olduğunu anımsadık. Dördüncü bölümümüzde Tanrı'nın her an bizimle beraber olan Yahve Şamma ismi üzerineydi. Beşinci bölümümüzde gerçek esenliğin Tanrı'dan geldiğini Yahve Shalom ismiyle öğrendik. Altıncı bölümümüzde Yahve Yire ismiyle Tanrı'nın sağlayan olduğunu, ihtiyaçlarımızı onun karşıladığını gördük. Ve tüm bu isimler arasında bize açıklanan en özel ismin İsa Mesih olduğunu da her bölümümüzde vurgulamıştık. Ve Mesih'in müjdesine olan ihtiyacımızı da bu şekilde anımsamış olduk. Bir süre ara verdikten sonra bugün 7. bölümümüzde Adonai ismiyle karşınızdayız. Bakalım Tanrı'nın isimlerinden olan Adonai bizim için ne ifade ediyor? Ruhsal olarak bu isimden ne alabiliriz? Bizim yaşamımızda bu ismi anlamanın önemi nedir? Bu programda buna bakmaya çalışacağız. Sohbetimize başlamadan önce bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebileceğinizi de hatırlatalım. Volkan Bey, bugün Adonai ismini konu alıyoruz. Peki bu isim ne anlama geliyor? Neyi ifade ediyor?
Tabii ki programın başında bunu anlatmaya çalıştık. Her şey hayatımızda isimlerle var oluyor. Dolayısıyla isimleri bilmek, özellikle Tanrı'nın isimlerini bilmek, Tanrı'ya verilen sıfatları anlayabilmek, ruhsal hayatımız için, Tanrı'yla olan ilişkimiz için son derece önemli. Şimdi Adonai ismine bakıyoruz. Adonai sözlük anlamıyla efendi anlamına geliyor aslında. Tabii ki efendi bugünkü modern dünyada anlamını kaybetmiş bir kelime olabilir ama antik çağlarda efendi kelimesi çok önemli bir bir kişiliği simgelerdi. Efendi tabii ki köle sahipleri ya da bir otorite sahipleri ne efendi derlerdi. Ve efendi efendinin altında olan insanlar efendisine göre hayatlarını şekillendirir. Efendisinin isteğine göre çalışırlar, mola verirler ve tamamen hayatlarını ona göre dizayn ederlerdi. Şimdi burada Adonai kavramını görüyoruz. Adonai kavramını görürken aslında Tanrı'nın hayatımızdaki varlığının karşılığını Adonai'de buluyoruz. Yani ilahiyat olarak düşündüğümüz şey şu: Tanrı var, evreni yarattı, evrenin düzenini sağlamaya devam ediyor, tarihi şekillendirmeye devam ediyor ama hala benim kişisel yaşamım için bunun ne ifade ettiğini ya da bu Tanrı'ya benim nasıl tapınacağımla ilgili bana bir vahiy açıklanmış değildir. Yani ne diyebiliriz? Sen çok yücesin, sen müthişsin, sen olmasan bu evren olmazdı. Yani sadece bu şekilde mi Tanrı'ya ibadet etmeliyiz? Ve işte Adonai ismi aslında Tanrı'nın hayatımızdaki efendiliğini, Tanrı'nın hayatımızdaki yönlendirişini, yani kişisel değersiz yaşamlarımıza bile Tanrı varlığını koyarak bize yardım etmek istediğini, bize efendilik, bize çobanlık etmek istediğini Adonai isminde görüyoruz. Ve dolayısıyla Adonai isminde bir dostluk, bir yakınlık, bir efendilik anlayışı kutsal kitapta bize verilmiş oluyor. Demek ki Tanrı çok uzaklarda, bilinmez bir yerde oturan ve beni görmeyen bir Tanrı değil de tamamen hayatımın içinde olan, bana yakın, efendi olan, bana yol gösteren, bazen beni durduran bir efendi olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin Paulus bir yolculuk sırasında kuzeye doğru gitmek isterken kutsal ruh onu durduruyor. Çünkü kutsal ruhu Adonai'de görüyoruz aynı zamanda. Demek ki Tanrı'nın hayatımızdaki bütün yönlerine müdahale edebilen bir Tanrı olduğunu, yalnız olmadığımızı da bize gösteriyor. O yüzden Tanrı'nın Adonai'deki açıklanışı bize son derece büyük bir müjde getiriyor. Bugün kendini yalnız hisseden, kendini değersiz hisseden, acılar içinde olan, sevdiklerinden uzaklaşmış insanlar varsa onlara şunu söyleyebiliriz. Tanrı Adonai'dir. Size efendilik etmek istemektedir. Size yardım etmek ve hayatlarınızda olmak istemektedir diye bu müjdeyi onlara verebiliriz.
Evet. YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak iyi yayınlar dilekleri var. Yolcu isimli kullanıcı, Karar Defteri, Tuzla Protestan Kilisesi, Osman, Elona Hanım, Mesut Bey ve Instagram'dan da Girl Cookie yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine kıymetli dilekleri için. Hoş geldiniz diyoruz. Tekrardan hatırlatalım. Sizler de bizlere katılabilirsiniz. Sohbetimize katılabilirsiniz. Bunun için YouTube'da canlı sohbet bölümünü kullanabilirsiniz. Radyo Maranata sayfasında. Instagram'da da en son Radyo Maranata hesabında en son isimler ve gizemler paylaşımını, yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Adonai ismini konu alıyoruz. Adonai ifadesi aslında efendi, sahiplik ve yönetim konseptlerini içerisinde barındırıyor. Adon kelimesi tekil formda efendi ve sahip anlamına geliyor. Adon insan için ya da Tanrı için kullanılabiliyor bu tekil formdaki ifade. Ancak bugün üzerinde konuştuğumuz Adonai ifadesi yalnızca Tanrı için kullanıldığını görüyoruz ve bu yüzden kıymetli bir ifade, anlamamız, öğrenmemiz ve aslında düşünmemiz için yaşamımızda etkisi olan bir ifade. Ve ilk bölümde konuştuğumuz Yahve isminin dindar Yahudiler tarafından kullanılmadığını, bunun yerine Yahve ismini her gördükleri yerde Adonai ismini kullandıklarını da biz biliyoruz. Ayrıca YHWH şeklinde aslında Latin alfabesine aktarılan Yahve ismi tamamen sessiz harflerden oluştuğu için kendileri Adonai ismini hatırlatması için bu sessiz harflerin arasına Adonai'deki sesli harfleri yerleştirerek işte Yahovah ya da Yahve şeklinde bir telaffuz ortaya çıkarttılar. Ve genel olarak Adonai'nin işte sahiplik ve efendilik anlamlarına geldiğini görüyoruz. Peki kutsal kitapta Volkan Bey bu ifadeyle ilk nerede karşılaşıyorduk? İlk karşılaştığımız yer neresiydi?
Yaratılış kitabında 18. bölüme bakmamız gerekiyor. Orada İbrahim'in Sodom ve Gomorra için aracılık ettiği anda ayet olarak söylüyorum hemen. Yaratılış 18. bölüm 35. ayette. Pardon 30. ayette Tanrı Sodom Gomorra'yı yargılamak istiyor, yok ediyor ve İbrahim orada yeğeni Lut'un olduğunu hatırlıyor. Çünkü orada ayrılmışlardı. Yeğeni oraya gitmişti. Ve orada onu da hatırlayarak, orada doğru kişiler olabilir diyerek Tanrı'nın öfkesinin, yargısının ertelenmesini rica ettiğini ve o Sodom Gomorra için yalvardığını görüyoruz. Ve 30. ayette diyor ki İbrahim, ya Rab öfkelenme ama 30 kişi var diyelim. Yani orada doğru kişi varsa o doğrular da mı yok olacak diyerek orada İbrahim aracılık ediyor. Ve orada kullandığı kelime ya Rab derken işte burada Adonai olarak karşımıza çıkıyor. Ama ilginç olan da İbrahim'e gelen Rab, Yahve olarak her şeye gücü yeten Tanrı olarak karşımıza çıkıyor El Shaddai. Ama İbrahim yalvardığı zaman El Shaddai'ye değil de sanki merhamet edecek bir aracı orada, Tanrı'nın öfkesini yatıştıracak, aracılık edecek bir Adonai olduğunu, Tanrı'nın merhameti olduğunu orada İbrahim bize gösteriyor. Yani işte bu Tanrı'nın doğasını aslında bize gösteriyor. Tanrı tekil bir Tanrı, tek bir Tanrı'dır ama tekliğin içerisinde üç farklı şekilde üçlü birlik olan bir Tanrı anlayışını burada görüyoruz. Ve burada Adonai'ye sanki Rab diyor ki burada bir merhamete ihtiyacımız var ve efendi aracılığıyla bu mesajı Tanrı'ya iletmesi için Adonai'yi bize gösteriyor. Aracılık eden Adonai'yi bize anlatmaya çalışıyor İbrahim. Ve burada Adonai ne olduğunu ya da Adonai anlamının içinde neler barındığını bize gösteriyor. Demek ki yaratılışa gittiğimiz zaman Tanrı dünyayı nasıl yarattı? Elohim Tanrı başlangıçta göğü ve yeri yarattı diye söylüyor ama ikinci ayette yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu ve engin karanlıklarla kaplı ve kutsal ruh suların üzerinde dalgalanıyordu diye kutsal metinler bize söylüyor. Demek ki Tanrı bir şey yaptığı zaman kendi varlığından çıkan sözle ve sözün yerine gelmesinde ruhu aracılığıyla Tanrı bunları yapıyor. Ve dolayısıyla hayatımızdaki Tanrı'nın bu işlevi son derece önemli. Yani şimdi göksel baba ve Mesih göktedir. Yani Tanrı şu anda göktedir ama bizim yanımızda bize çobanlık eden, bize merhamet eden, merhametin yolunu bize gösteren, bize ışık veren bir Adonaya, bir efendiye ihtiyacımız var. Yani Tanrı ruhuna, kutsal ruhuna ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla İbrahim'in yanında şimdi Adonay'ın olduğunu ve aslında Adonay aracılığıyla da merhametin gelmesi için aracılık eden Rabbin kimliğinin burada açıklandığını görüyoruz. Ve bu tabii çok belki yaşadığımız coğrafyadaki bütün vahiy ile bambaşka bir tezat oluşturabilir, farklılık oluşturabilir. Çünkü biz hep Tanrı'yı gökte arıyoruz. Gökte ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama şimdi mezmurları düşünüyoruz. Hani vahiy ya da anlayış her zaman gökten geliyor gibi düşünüyoruz ama bazen vahiy de aynı zamanda mezmur yazarı gibi yani yersel yerden de göğe ulaşırken de Tanrı'nın vahyinin açıklandığını görüyoruz. Yani bir insanın ağzından da vahiy sözler dökülerek Tanrı'nın kim olduğu da bize öğretilmiş oluyor. İşte burada da Adonay kavramı da merhamete ihtiyacımız olduğunda, yalnız kaldığımızda bizim yanımızda olan bir Rab olarak, Rabbin varlığı olarak yani kutsal ruh olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabi burada en temel şey sanki Adonay ismi Tanrı'nın farklı bir ismi gibi düşünüyoruz. Tabi o anlamda da böyle bir anlam vardır. Çünkü yasada diyor ki Mısır'dan çıkış 20. bölümde Tanrı'nın adını ağzına boş yere almayacaksın. Evet. Yani o kadar kutsal senin dediğin gibi. Kutsal olduğu için artık Yahve ismini yazamadılar ve Yahve'yi türeterek Yehova ya da işte bu şekilde Adonay isimlerinde kullandılar. Evet. Ama en burada Adonay'ın aslında Tanrı'nın farklı bir şekilde varlığını bize anlattığını mezmur 110'da biz onu görüyoruz. 110. mezmurda o İsa Mesih de bunu ele aldı 110. mezmuru kendi hayatındayken. Ve orada diyor ki Rab'me dedi ki ben düşmanların ayakları altını sarıncaya dek sağımda otur. Türkçe çevirdi Rab efendime dedi ki aslında Yahve Adonay'a dedi ki diye söyleyeyim yani. Demek burada Tanrı'nın o üçlü birlik duası, Tanrı'nın bizim anladığımız açıdan tek olmadığını burada gösteriyor ve burada da işte Adonay'ı görüyoruz. Yeni evet. Antlaşmada da bunu kutsal ruh olarak anlıyoruz.
Evet. Adonay az önce de zaten konuştuğumuz gibi Adon ifadesi tekil bir ifadeyi barındırıyor. Adonay ise aslında çoğul bir ifade o sondaki ayeki ile beraber. Bu sadece Tanrı için kullanıldığını görüyoruz. Ve bu da aslında bu ifadenin sadece çoğul olarak kullanılıyor olması da aslında bizi Volkan ve sizin de bahsettiğiniz gibi üçlü birlik kavramına götürüyor. Üçlü birlik kavramını belki biraz dinleyicilerimize hatırlatmak gerekiyor. Üçlü birliği çünkü kafada kafa karışıklığı yaratılabilen bir konu. İnsanlar işte Hristiyanlar üç tanrıya inanıyor gibi bir bakış açısına sahip olabiliyor. Bu konuda belki üçlü birliği biraz kısaca özetleme şansımız var mı Volkan Bey?
Tabii ki yani Tanrı'nın varlığı evet tek bir Tanrı ama tekliğin içerisinde bir üçlükten aynı zamanda bahsediyoruz. Bunların hepsi tek bir Tanrı ama aralarında bir hiyerarşik olarak bir fark yok. Yani tabii ki bunu %100 anlayabileceğimiz bir yaşam sürdüremiyoruz. Çünkü dilimizin yapısı, yaşadığımız teknolojik çağlar. Ama Tanrı'nın dünyayı yaratırken yaptığı şeyin ve hayatımızdaki Tanrı'nın rolünü düşündüğümüz zaman üçlü birliği daha net bir şekilde anlayabiliriz. İşte Tanrı nasıl yarattı? Tanrı'nın varlığı var ve Tanrı bir emir verdi ışık olsun diye. O Tanrı'nın sözü, o yine Tanrı'dır, kendisidir. Ve o işi yapan da onun ruhudur ve dolayısıyla aslında burada tek bir Tanrı'dan bahsediyoruz ve bir insan da aslında kurtulurken Tanrı'nın sözü insan bedeninde yeryüzüne gelmiştir. İsa Mesih de çarmıhta insanın günahı için ölmüştür. Ve Mesih yüce alındıktan sonra Tanrı ruhunu göndererek aslında insandaki kurtuluşu tamamlamıştır. Dolayısıyla Tanrı'nın bu üç işlevsel işine baktığımız zaman üç tane Tanrı karşımıza çıkıyor ama aslında bunların hepsi tek bir Tanrı. Yani göksel baba, Mesih ve kutsal ruh. Yine Elohim, Yahve, Adonai gibi bu isimleri düşündüğümüz zaman belki insanlar bakıyorlar farklı tanrılar gibi görüyorlar ama aslında bütün hepsi de aynı tanrıyı anlatıyor. Ve aynı tanrıyı anlatırken de bu bize bir vahiy olarak, isim olarak karşımıza çıkıyor, açıklanıyor. Ve o isimden de tanrının kim olduğunu, nasıl bir tanrı olduğunu, neler talep ettiğini biz bu şekilde anlıyoruz. Ama yani hayat yapımız, yaratılışımızdan kaynaklı yeteri kadar idrak edebilme potansiyeline sahip değiliz. Mesela kelimeleri düşünelim. Birçok diye bir kelime kullanıyoruz mesela. Birçok kişi diyoruz. Hem bir diyoruz hem çok diyoruz aslında. Evet. Yani dilin yapısında bile hem teklik hem çokluğun karıştığı ve iç içe girdiği şeyler var. Ve bu Tanrı'nın varlığı olduğu için tabii ki bunun bir gizem olduğunu mutlaka söylemeliyiz. Ama hayatımızda mesela cep telefonu yayınımız şimdi insanlara ulaşıyor. Bu sinyaller nasıl gidiyor? Nasıl bir arada birleşip de işte arabalarda ya da evlerde bu yayınlar çalınıyor? Biliyor muyuz? Anlayamıyoruz ama işlevsel olarak bunları kullanıyoruz. Dolayısıyla iman hayatımızda asıl ihtiyacımız olan şey Tanrı'nın bütün duasını bilebilmek değil. Çünkü bunu bilemeyeceğiz. Ama Tanrı'nın ne yapmak istediğini anlayarak aslında Tanrı'nın işlevsel olan açıklanışına izin verdiğimizde hayatımızda üçlü birliğin ya da Tanrı'nın duasının nasıl çalıştığını daha net bir şekilde anlayabiliriz.
Evet, YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak Mesut Bey demiş ki Adonai ise Yahudi olmayanları ele alışında kullanılmıştır diye okumuştum. Biraz açabilirseniz sevinirim demiş. Tam ne ifade etti ben anlayamadım.
Ya şöyle, diğer uluslardan insanların Yahve'nin adını ağzına almamaları için Adonai olarak Rabbin kim olduğunu söylenmiş olabilir. Bir yerden duymuş olabilir. Doğrudur bu yorum, yanlış değil. Çünkü Tanrı'nın çok kutsal olduğu için ve kendi ulusu bile Tanrı'nın adını boş yere ağızlarına alamadıkları için diğer uluslardan gelen imanlar, ki tapınak düzeninde anlıyoruz, diğer uluslardan da gelip özellikle sürgün döneminde çeşitli ülkelere dağılmış ve sonradan belki Yahudiliği benimsemiş, çünkü bir soyda da bir karışım oldu sürgün döneminde, çünkü sürgünden sonra bazı insanlar çocukları karıştı, işte soylar karıştı ama yine de tapınağa gelip kurban kesiyorlardı. Dolayısıyla diğer uluslardan insanların Yahve'nin adını ağızlarına almaması için Adonai isminin kullanılmış olabileceğini biliyoruz.
Instagram'dan Girl Cookie aslında bu konuya benzer bir yorum yaptı. Neden Tanrı'nın adını ağzına alamıyorsunuz? Diğer isimleri kullandığınızda aynı Tanrı'yı kastediyorsanız ne fark ediyor gibi bir yorum.
Tabii şimdi bu yasa aslında. yani yasadaki Mısır'dan çıkış 20. bölümde Musa'ya verilen yasada diyor ki 7. ayette Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. Yani şimdi şöyle düşün, günümüzde işte Tanrı için yapılan aldatmacıları, Tanrı için yapılan düzenbazlığı düşünürsen demek ki Tanrı aslında bütün bunların önünü kesmek istemiş ta o zamanlarda. Yani Tanrı'ya ibadet etmek, Tanrı'nın adını sürekli konuşmak aslında çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani Tanrı bu şekilde ya da şunu söyleyelim. Tanrı bir kişinin öğretisinin tekelinin içerisinde olmaz. Yani sadece bir kişi Tanrı'yı temsil edemez. Yani Tanrı sadece beni duyar, Tanrı sadece beni destekler, işte benim yönetimimi bereketler. Yani Tanrı böyle bir Tanrı değil. Dolayısıyla Tanrı'yı alıp siyasete karıştırmamak, parasal konulara, ekonomiye karıştırmamak gerekiyor. Ve Tanrı'nın hakikaten yani ibadetimizin çok özel ve ama bazı Tanrı ismini kullanarak yanlış şeyler yapmamız aslında doğru değil ve bunun yargı getireceğini de kutsal kitap söylüyor ve eski antlaşmada şunu da hatırlayalım. Tanrı halkın arasında tapınakta yaşayan bir Tanrı. Yani böyle uzakta görünmeyen değil. O yüzden Mısır'dan çıkış kitabında okuduğumuz gibi Tanrı aynı zamanda yargılayan, çölde sürekli yanlış yapan halkına karşı adil bir Tanrı olarak da karşılığına çıktığı için halkın üzerinde bir korku oldu. Dediler ki o zaman biz Rabbin adını hiç söylemeyelim. Çünkü çok kutsal bir Tanrı. Bunu söylersek, bir yanlış yaparsak günaha gireriz diyerek onun adının kutsal olduğunu anladılar ve dolayısıyla ismi kullanmakta imtina etmeye başladılar. O yüzden dediğin gibi sesli harfleri kullanmayarak ya da Adonai ismini kullanmaya çalıştılar. Peki biz şimdi niye kullanıyoruz? Biz çünkü İsa Mesih'te Tanrı'nın kim olduğu bize açıklandı. Artık Tanrı'nın kutsal duası değil de Tanrı'nın kurtuluş mesajı İsa Mesih aracılığıyla bize verildi. O yüzden bize düşen şey şimdi Rabbin adını, İsa Mesih'in kurtarış lütfunu bütün uluslara duyurmak. Dolayısıyla sanki o gizlenen ya da anlaşılmayan ya da daha uzakta olan Tanrı Mesih de açıklandığı için artık biz Mesih'in ismiyle Tanrı'nın kim olduğunu duyurmaya çalışıyoruz. Ama bu uyarı yine bize de vardır. Yani Tanrı'nın ismiyle işte Tanrı için şunu yapıyorum deyip insanlardan bir çıkar talep etmek, insanlardan insanları manipüle etmek son derece tehlikeli ve Tanrı'nın yargısını getiriyor. Ama tarih boyunca maalesef krallar, yöneticiler hep bu Tanrı'ların ismini kullanarak halka egemen kesildiler, halkı sömürdüler. Bu yanlış uygulamalar devam etti ama Tanrı ta binlerce yıl önce kendi isminin bu şekilde kullanılmaması gerektiğini vurgulamış oldu.
Evet. Adonai ismini aslında zaten İsa Mesih'te de çok net bir şekilde görüyoruz. İlerleyen dakikalarda değineceğim buna. Ama YouTube'dan Yolcu isimli kullanıcının bir sorusu var. Belki oradan bir bağlantı kurabiliriz. Tanrı hem efendi hem de nasıl dost olabilir ki?
Şimdi bu İbrahim'in sahnesinde İbrahim Tanrı Sodom ve Gomorra için geliyor ama İbrahim'in yanına uğruyor. İbrahim onları karşılıyor. Tanrı'yı ve iki meleği görüyor ve onlar için bir yemek hazırlıyor. Ve orada Rab planını onu açıklıyor. Ve açıklarken şöyle bir ifade kullanıyor. Yani yapacağım şeyi İbrahim'den mi gizleyeceğim diye bir ifade kullanıyor. Yani Tanrı bir hani kimden gizlersin? Yabancılardan gizler ama dostlardan gizlemezsin değil mi? Bir yakınlık var ve diyor ki ben İbrahim'den gizlemeyeceğim diyerek o yakınlığı ifade ediyor. Ve bu metinden Sodom Gomorra ile ilgili hikayeyi anlatıyor ve diyor ki orayı yargılayacağım ve İbrahim de hemen harekete geçip merhamet isteyerek orada aracılık ediyor. Adonai aracılığıyla Adonai ismini anlayarak. Tabi burada bahsettiğimiz şey ne? Yani Tanrı iyi bir efendidir. Hani zorba bir efendi değildir. Yani neredeyse bir dost gibidir. Sever ve onun yapmak istediği efendilik bizim canımıza can katan, bizi güçlendiren, işte sakin sulara götüren, değil mi? Mezmur yazarı gibi. Bizi bereketlemek isteyen, şifa vermek isteyen bir efendiliği vardır Tanrı'nın. Dolayısıyla Tanrı hem bu yakınlıkla dostluk kurar bizimle hem de harika bir efendidir. Yani hem yaşamımız için bir söz hakkı vardır ama aynı zamanda planını bize açıklayan, yapmak istediklerini bize söyleyen, yol gösteren bir dostluğu da vardır. Çünkü o yanımızdadır, değil mi? Sürekli evet. Yukarıdan aşağıya mesaj gönderen, bizi sopayla böyle dürten bir efendi değil de hayatımızda olan bir dost gibi bize yakın olan efendidir. Ve İbrahim'le o Mamre meşeliğinde İbrahim'e yaklaştığı zaman, İbrahim'le bu sohbeti yaptığı zaman o zaman biz görüyoruz ki işte bu bir dost sohbetidir. Yani İbrahim diyor ki niye geldin? İşte Sodom Gomorra bir yargı altında, orayı yargılamak için, bakmak için geldim. Gerçek mi bunlar diyerek. Bu tamamen dostane bir sohbettir. Ama yine de Rab Rab'dir. Yani Tanrı Tanrı'dır ve efendidir. Dolayısıyla onun dostluğunu bilmek, onun efendiliğini bilmek ve bu şekilde Tanrı'ya yaklaşmak son derece önemli. Hani bu tabii demek değil ya o dost deyip lakayet bir şekilde gidip ya dostum ne haber çak bir beşlik demek değildir. Ama demek ki yani biz de hayatımızda öyledir. Yani babayız, oğlumuzla, çocuğumuzla, kızımızla oynarız ama bazen yanlış yaptıkları zaman da onlara terbiye ederiz. Dolayısıyla bir baba nasıl hem çocuklarıyla dost olup hem efendi oluyorsa Tanrı da aynı bu şekilde bizim hem efendimiz hem dostumuz oluyor.
Evet, bu Tanrı ile ilgili kavramları aslında anlamaya çalışırken hep böyle ayrı ayrı parça parça gibi anlıyoruz ama Tanrı hepsinin içinde barındırabilir. Yani efendi olması, işte tabii, dost olmasıyla tabii, çelişen bir tabii, durum değil. Tanrı kesinlikle. Zaten her şeye kadir olan ki tabii. Önceki bölümlerde zaten değinmiştik. El Shaddai'dan bahsetmiştik. Her şeye gücü yeten. Aynı şekilde Elohim isminin de bu ifadeyi barındırdığını konuşmuştuk. Genelde bu kavramları böyle hep birbirinden ayrı ya da birbiriyle çelişen gibi algılıyoruz ama nasıl ki üçlü birlikte aslında Tanrı kendi içerisinde üç ayrı şekilde bize kendini gösterdiği, üç ayrı kişiliğe sahip olduğu gibi bu kavramlarda da aslında Tanrı hepsini barındırdığını hissediyoruz, görüyoruz. Bu aslında çelişen bir durum değil. İsa'da peki bunun karşılığını nasıl görüyoruz? İsa'da Adonai ismini nasıl görüyoruz? Mesela siz 110. mezmuru okumuştunuz. 110. mezmur 1. ayette işte Rab efendime dedi ki diye bir ifade var. Oradaki Rab Yahve, yani Yahve Adonai'ye dedi ki düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor diye bu şekilde bir ifade vardı orada. Ve Matta'da da aslında İsa aynı yerden alıntı yaparak kendisi için bunu kullanıyor. Rab Rabbime dedi ki nasıl olur da Rab böyle der madem işte bana Tanrı değil diyorsunuz diye bunu kullanıyor burada. Bu da önemli bir nokta. Peki nerede görüyoruz? İsa'da başka bir karşılığı var mıydı burada?
Şu an dünyada yani Tanrı'yla aramızda iki tane önemli aracı var. Bunlar kim? Birincisi Mesih. Hizmeti nedir? Çarmıhta bizim yerimizi ölen kutsal kurtarıcımız değil mi? İkinci aracı da kutsal ruhun kendisidir. Yani Adonai'de bir aracılık hizmeti var. Yani efendi bir efendi nasıl bir grubu yönetiyorsa ya da bir evi yönetiyorsa bütün krallık ya da bütün yönetim o evi tanırken bu aracıyı efendiyi tanır. Değil mi? Yani işte diyelim ki bir evde 40 tane hizmetkar var ve birisi hata yaptığı zaman o hatayı sorgulamak için nereye gidecek? Efendiye gidecek değil mi? Yani o efendi, o toplumun, o grubun aracısıdır aslında. Ve dolayısıyla Mesih'in bu aracılık hizmeti ve Kutsal Ruh'un aracılık hizmeti aslında Adonai'de bize kendisini gösteriyor. Yani Mesih'te de bunu bulabiliyoruz. Çünkü Mesih bizim aracımızdır. Niye? Çarmıhta benim yerime ölen, beni temsil eden, ben ölmem gerekirken benim yerime ölen Adonai'mdir, efendimdir, kurtarıcımdır. Ve o şimdi aracılık hizmetini tamamladı. Şimdi bana bir yardımcı yani Kutsal Ruh'un varlığını, Kutsal Ruh'un kendisini bana göndererek yeni bir efendi bana veriyor. Ve şimdi Adonai'yi bu Kutsal Ruh'ta ben görebiliyorum. Yani Adonai benim yanımda olan ve bana yardım eden ve benim için aracılık eden Rabbim varlığını simgeler. İşte asıl mesele de budur. Yani inanç tek başımıza başarabileceğimiz bir şey değil. Yani Tanrı'yı arayabileceğimiz bir şey değil. İşte Büyük İskender'i düşün. Dünyanın sonunu arayan ama hayatını mahveden, hayatını kaybeden bir imparator. Yani dünyanın sonu neresi? Ya da Tanrı dünyanın neresinde? Onu bulabileceğimiz bir yer yok. Ve günahlı doğamızla da baş edebileceğimiz bir ruhsal yeterliliğimiz de yok. O yüzden bir yardımcıya, bir aracıya ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla bu aracı da Adonai de bize kendisini açıklanıyor. Yani Rab varlığını bize vererek, Adonai olarak bize efendilik yaparak aslında bize yol gösterdiğini söylüyor. Ve tabii Türkçe metinlerde çok anlaşılan bir şey değil ama orijinal metinlerde Rab Adonai'ye diyor ki sağımda otur. Yani ne demek bu? İsa Mesih çarmıhta ölüyor ve üçüncü gün zafer kazanıyor ve göğe açılıyor. Göğe bir bulutla gidiyor ve Rabbin sağında oturuyor. Şimdi İsa Mesih. İstefanos şehit edilirken bu sahneye giriyor. Yeşaya 6. bölümde bu sahne görülüyor. Ve Mesih tahtında oturuyor. Ve şimdi Mesih'in düşmanlarının tamamen yok edilmesi ve yargılanma sahnesi bekleniyor. Şimdi demek ki Mesih sağında Tanrı'nın yani Göksel Baba'nın sağında olduğunu anlıyoruz. O zaman yeryüzünde kim kalıyor? Kutsal Ruh kalıyor. Demek ki şimdi Kutsal Ruh bizim Adonai'miz olarak varlığıyla bizi şereflendiren, efendi yapan, bize armağanlar veren değil mi? Bizi mühürleyen, bizi Tanrı'nın bizi tutmasını sağlayan, aracılık efendisi, efendiliğini yapan Kutsal Ruh'un kendisi. Dolayısıyla hem Mesih'te görüyoruz ama Mesih'teki o aracılık hizmetinin şimdi bittiğini, o göğe alındığını, şimdi Kutsal Ruh'un çağının başladığını ve Kutsal Ruh aracılığıyla Adonai olan Efendimizin hayatlarımızda olduğunu biliyoruz.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, İsimler ve Gizemler programındayız. Canlı yayındayız hep beraber. Her cuma 18'de sizlerle canlı yayında olmaya devam ediyoruz. Bir süre ara vermiştik. Belki bir kopuş oldu, belki bize küstünüz ama tekrar sizlerle birlikteyiz. Her cuma 18'de sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızla, görüşlerinizle şu anda canlı yayınımıza aktif olarak, etkileşimli olarak katılabilirsiniz. Bunun için YouTube'da Radyo Maranata canlı yayın sayfasını, sohbet bölümünü kullanabilirsiniz. Sohbet bölümü şu anda aktiftir. Orayı lütfen görüşlerinizle, yorumlarınızla çiçeklendirin. Sizlerin o görüşleri bizim için kıymetli. Aynı şekilde Instagram'da da Radyo Maranata sayfasının en son isimler ve gizemler paylaşımını, yorumlar kısmını kullanabilirsiniz bunun içinde. Mesut Bey demiş ki, kutsal kitapta Rab ile Rab vurguladığı ayrım nedir? Büyük harflerle Rab yazmış ve ikincisini de aslında sadece baş harfi büyük olacak şekilde Rab olan yazmış. Aslında büyük harflerle komple hepsi büyük harf olarak yazılan Rab ifadesinin Yahve olarak İbranice'de olduğunu görüyoruz. Yani kutsal kitabın diğer çevirilerine baktığımız zaman bizim Türkçemizde büyük harflerle Rab şeklinde yazılmış ifadeler Yahve'yi temsil ediyor. Bunu kontrol edebilirsiniz sizler de. Sadece baş harfi büyük olan Rab ifadesi ise bugün üzerinde konuştuğumuz aslında Adonai ismini, efendi anlamına gelen o ismi temsil ediyor. Bunu da bildirmiş olalım. Peki kutsal ruhtan çok sık bahsettiniz. Adonai isminin işte kutsal ruhu da temsil ettiğini söylediniz. Peki kutsal ruh tam olarak nedir? Yani kutsal ruhta Tanrı'nın niteliklerini nasıl görebiliyoruz? Kutsal ruh deyince bazı insanlar sadece bir ruh işte ya da sadece bir enerji gibi bunu algılıyorlar. Sanki kişiliği yokmuş gibi algılıyorlar. Nasıl anlayabiliriz kutsal ruhu?
Tabii ki Adem'in yaratılışında anlıyoruz ki Adem topraktan yaratılıyor. Ama Tanrı ona üflediğinde, yani ruhunu ona verdiğinde aslında yaşam veriyor. Yaşam o şekilde başlıyor. Demek ki yaşamın kaynağı Tanrı'nın üflemesinden, yani Tanrı'nın ruhundan bir parça verilerek Adem'in yaşamı başladı. Ancak Adem günah işlediği zaman Tanrı'dan aldığı bu ruh, yani ölümsüz olan bu ruh aslında yargılandı ve Tanrı'dan uzaklaştı. Ve şimdi Tanrı tekrar kendi özünden, aslında kendi ruhunu, kutsal ruhunu göndererek bize yardım etmekte. Ama kendi ruhunu bize gönderebilmek için aslında yüreklerimizin temizlenmesi, günahımızdan arınmamız gerekiyor ki Mesih'in kanının üzerine bu ruh, yani Adonai, hayatlarımıza gelebilsin. Şimdi bu tabii eski antlaşmada yağ ile simgelenir. O yüzden kahin hayatında Tanrı ruhu gelebilmesi için önce kurbanın kanı sürülür ve kurbanın kanının üzerine yağ sürülerek aslında Tanrı'nın varlığındaki kurtuluşun ne anlama geldiği bize gösterir. Yani önce günahın başlanacak, sonra Tanrı'nın varlığı senin hayatını doldurmaya başlayacak. Yani burada kutsaldan bahsettiğim şey Tanrı'nın ruhu aslında. Tanrı'nın içinden nasıl Adem'e gelip üflediği zaman ona yaşam verdiyse, şimdi Tanrı'dan gelen kutsal ruh da aslında bize bir yaşam getiriyor, sonsuz hayat getiriyor ve bizi mühürlüyor. Ve işte buradaki ilahiyat farkı şu, yani Tanrı gökte bana bir vahiy veriyor, bir kitap veriyor. Ben bu kitaptaki sözleri uygulayarak işte Tanrı'nın bana verdiği ödülü, cenneti ya da cehennemi kazanmaya çalışıyorum. Ya da işte kaybederek cehenneme gidiyorum. Yani ilahiyat bu mudur? Yoksa yani Tanrı'nın bizim zayıflığımızı görüp bize bir yardımcı göndererek, aslında kutsal ruhu kendi ruhundan bize göndererek bize yeni bir yaşam verip bizi yardımcısız bırakmaması mıdır? Asıl mesele burada o. Ve dolayısıyla bugün vurgulamamız gereken şey şudur. Yani İsa Mesih işini yaptı. Ama İsa Mesih işini yapabilmesi için ve tamamlayabilmesi için de kutsal ruhuna, Tanrı'nın ruhuna da ihtiyacı var. Eğer ruh bizim üzerimize inmese, kutsal ruh bizim üzerimize inmese ve hayatlarımıza gelmese, o zaman Mesih'in işini anlayamayız. Yani hayatımızla ilişkisini anlayamayız. Çünkü bu ışık, bu yardımcı, bu aracı bizim hayatımızda olmasaydı biz ne hissedebilirdik, ne Tanrı'nın varlığıyla bir araya gelebilirdik. Dolayısıyla İsa Mesih de öğrencilerine dedi ki, kentten ayrılmayın, yücelerden gelecek güç de kuşanıncaya kadar kentte kalın diyerek kutsal ruhun dökülüşünü aslında bize bekledi, beklemesini söyledi öğrencilerine. Ama tarih boyunca bu kutsal ruhun gelişi, Tanrı'nın ruhunun dökülüşü sanki hep başka bir peygamberin gelişiymiş gibi algılandı. Ama bu görünen bir insan bedeninde olmayacağını İsa Mesih söyledi. Bu her imanlıya dökülen, her imanlıya verilen bir ruh olduğunu ve dolayısıyla tek bir bedende bir peygamberlik hizmetinin olamayacağını aslında bir peygamber ifade etmediğini de buradan da vurgulamamız gerekiyor. Yani Paraklitos yardımcı kavramından yola çıkarak başka bir peygamber gelecekmiş gibi bir anlam ifadesi çıkarmaya çalışıyorlar ama bu öyle bir şey değil. Her insanın hayatına verilen, nasıl Adem'e üflediyse Tanrı, yaşam verdiyse, şimdi gökten kutsal ruh aracılığıyla, yine ruhu aracılığıyla bize sonsuz hayat, ikinci Adem gibi tekrar bir yaratılış, yeniden doğuş fırsatı vererek aslında bu ruhu bize vermekte.
Evet, bu isimden ruhsal olarak ne alabiliriz? Biraz ondan belki bahsedelim. Adonai ifadesi aslında efendi, sahiplik ve yönetim konseptlerini içerisinde barındırdığını söylemiştik. Ve bu ifade bizi şu gerçeğe götürüyor. Aslında Tanrı yaratılmış olan her şeyin yaratıcısıdır. Bu bağlamda o efendidir, sahiptir. İnsan soyunun aslında her bir insanın da efendisidir. Ve doğal olarak onların itaatini ve bağlılığını hak eder. Tabii ki bu efendi ifadesi işte Türkçemizde belki farklı anlamlarda da kullanılıyor olabilir. İşte efendi ol gibi bir ifade anlamında değil tabii ki. Sahip anlamında, Rab anlamında aslında kullanıyoruz bu ifadeyi. Ve dünyadaki tüm ulusların, kralların, yasa koyucuların üzerinde olduğunu görüyoruz. Mesela Mezmurlar 2. bölümde bunu görüyoruz. Yeryüzünün, insanın ve tüm yaratılmışların üzerinde olduğunu görüyoruz. 8. mezmurda, kötü insanın ve doğru insanın üzerinde, yine 37. mezmurda, dağların üzerinde, 97. mezmurda, yeryüzünün üzerinde olduğunu görüyoruz, 114. mezmurda bu şekilde ifade ediyor. Tüm ilahların, aslında program içerisinde konuştuk o diğer o küçük harfle yazılan ilahların, insanların taptığı sahte ilahların da üzerinde olduğunu görüyoruz. Ve tüm insan ilişkilerinin üzerinde, işi, evlilik, arkadaşlık, komşuluk vesaire bütün bunların da üzerinde olduğunu görüyoruz. Tüm yaşamın ve ölümün üzerinde görüyoruz. Ve İsa'nın örneğinde de aslında bunları görüyoruz. Ölüm ve dirilişte de bunların da üzerinde olduğunu görüyoruz. Peki insanın bir efendiye ihtiyacı var mı Volkan Bey?
Kesinlikle var. Çünkü Rus olarak kaybolduk. Yolu bulamıyoruz. Yanlış efendilere kulluk etmeye çalışıyoruz. Sadece dünyada bir yaşamımız varmış gibi dünyasal efendilere kulluk ediyoruz ve sonsuz hayatla ilgili rehberimizi maalesef bulamıyoruz. Yani Luka 8'de İsa fırtınayı dindirdiğinde öğrencilerin ona nasıl seslendiğini düşünelim biraz ve orada İsa tekneye biniyorlar ve tekne gölde geçerken, gölün karşı yakasına geçerken fırtına kopuyor. Tekne su almaya başlıyor ve teknenin içindekiler biliyorsun balıkçılar. Yani bazıları balıkçı ve sanırım böyle durumlarla haşır neşir olan insanlar ve ne olacağını aşağı yukarı anlıyorlar. Ama kendi başlarına bu durumdan çıkamadıkları için İsa'yı uyandırıyorlar. Çok ilginç bir şekilde buradaki sormamız gereken şey İsa nasıl bu teknede uyuyabilir? Yani bu kadar alabora olacak kadar sallanan bir tekne ama İsa'yı uyandırma şekli çok ilginç ve gidip İsa'yı uyandırarak Efendimiz öleceğiz dediler. Yani öğrenciler bu zor durumda Tanrı'nın efendiliğini yani hayatları üzerindeki hakimiyetini, otoritesini aslında burada kabul ettiler. Tabii korkudan kabul ettiler, kaygıdan kabul ettiler fırtınadan çıkmak için ama yine de onun efendi olduğunu burada öğrenciler kabul ederek onu uyandırdılar. Ya asıl sorun budur. Hayatımızda maalesef Tanrı'nın otoritesini kabul etmeyiz. Hayat bize ait gibi düşünürüz. İstediğimizi yaparız. Onunla evleniriz, boşanırız, şehirler değiştiririz, yurt dışına çıkarız, planlar yaparız. Ama hiçbir zaman Tanrı'nın otoritesini hayatımıza kabul etmek istemeyiz. Niye? Çünkü hayat bizim, efendi biziz gibi yaşamak istiyoruz. Ama bizi başımızı belaya sokan şey işte bu. Yani kendi efendiliğimiz bizi günahtan başka bir yere götürmüyor. Hakikaten Tanrı'nın efendiliğine ihtiyacımız var ve Tanrı'nın efendiliğine ihtiyacımız olduğunu fark etmek ve Tanrı'nın efendi olduğunu bilmek için de Tanrı'nın kim olduğunu bilmek önemli. Evet. Yani sen Tanrı'nın kim olduğunu bilmezsen sadece yaratıcı bir Tanrı var diyerek onun hayatındaki efendiliğini bulamazsın. ve onun efendiliği bol yaşam veren, yani sonsuz hayat veren, iyileştiren bir efendilik. Yani o belki efendi dediğimiz zaman aklımızda iş yerimizdeki o böyle hiç gülmeyen, maaşa zam yapmayan bir patron aklımıza geliyor ama Tanrı böyle değildir. Tanrı hem adildir hem de bize sonsuz hayat vermek için bizi seven efendidir. Ve dolayısıyla bu efendiye son derece çok acil bir şekilde ihtiyacımız var ve dünyanın da buna ihtiyacı var. İşte uyanıyoruz, İsrail ile İran savaşıyor. Uyanıyoruz, Rusya ile Ukrayna savaşı. Uyanıyoruz, Tayvan-Çin arasında problem var. Uyanıyoruz, Japonya bütün nükleer atıklarını denize dökmüş. Uyanıyoruz, iklim krizi var. Uyanıyoruz, işte yeni bir salgın kapıda. Uyanıyoruz, ekonomik enflasyon şu bu. Yani bunun sebebini efendi boşluğundan kaynaklı. Hmm. Yani gerçekten işte ikinci mezmurdaki bir kralın gelişi dünyaya düzen, yani dünyanın efendiliği, dünyaya aslında efendilik yaparak Tanrı dünyaya bereket vermek istediğini ikinci mezmurda anlatıyor. Ama biz istemiyoruz. Neden? Çünkü günahımız bizi belki utandırıyor, değil mi? Günahımız Tanrı'nın önüne çıkmamıza izin vermiyor ama buradan söylemek gerekiyor. Yani bu efendi günahımızı yargılamak için değil, günahımızı örtmek ve temizlemek için zaten çağırmadı, ölmüştür. Ve dolayısıyla sevgisini kanıtlamıştır. O yüzden dünyanın ve hayatlarımızın şu anda acil bir şekilde seslendiği, acılarla ifade ettiği bu İsa Mesih'in efendiliğine çok fazla ihtiyacı olduğunu bize aslında bir sürü yolda anlatmaya devam etmekte.
Evet, aslında Adonai isminin efendi anlamına gelen, Rab anlamına gelen bu ismin içerisinde bereketi de bulundurduğunu görüyoruz. Yani bizim yanımızda olan, Volkan Bey'in bahsettiği gibi bizim yanımızda olan, bizle beraber olan, bizim yardımcımız olan bir efendi olduğunu görüyoruz. Öyle ki mesela bugünkü aslında bölüme başlarken İbrahim yaratılış bölümünde 18. bölüm 30. ayette İbrahim aslında Tanrı'ya bir şey söyleyeceği esnada, ondan bir şey rica edeceği esnada aslında bu Adonai ismini, Adonai ifadesini kullanıyor. Ya Rab öfkelenme ama 30 kişi var diyelim dediği kısımdaki o Ya Rab ifadesi aslında Adonai olduğunu görüyoruz. Ve ona cevap veren de Yahve oluyor, Rab. Diyor ki 30 kişi bulursam kente dokunmayacağım diye yanıtladı gibi. Aslında ondan bir şey isteyebileceğimiz, çekinmeden karşısına çıkabileceğimiz ve aslında Mesih'e iman ederek zaten cesaretle onun tahtının önüne çıkabileceğimiz. Çünkü artık o günah probleminin ortadan kalktığı, perdenin yırtıldığı ve Tanrı ile barıştığımız o ilişkinin sonucunda aslında cesaretle Tanrı'nın tahtına çıkabileceğimiz bir karakteri olduğunu görüyoruz Tanrı'nın. Hali Adonai ismi bu açıdan önemli, kıymetli. Peki Tanrı'nın Efendimiz olması yaşamımızda neleri değiştirir Volkan Bey? Yani yaşamımızdaki tüm sorunların çözümü Tanrı'nın Adonai olduğunu kabul etmek midir?
Bu çok aslında derin bir konu. Çünkü Tanrı'nın hayatlarımızdaki amacını fark ettiğimiz zaman burada bize bir sorumluluk düştüğünü anlıyoruz. Yani bu sorumluluk da nedir? Tövbe etmek. Yaşamımızın gidişatını bu efendinin sözlerine uygun olarak değiştirmek. Ve bu sorumluluk bir riski ortaya çıkarıyor. Yani bu da nedir? Kayıpları ortaya çıkarıyor. Yani bir pahası var. Tanrı bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken İsa Mesih çarmıhta öldü. Yani Tanrı aslında bize olan sevgisini kendi canını vererek bize gösterdi. Ama şimdi biz de bizi bu kadar çok seven ve hayatlarımızda efendi olmak isteyen, yani hayatlarımızı bir düzene koymak isteyen bir Tanrı karşısında ne yapmalıyız? Tabii ki yollarımızdan dönmeliyiz. Yani efendisiz hayatlarımızda neler yaptığımızı biz biliyoruz. Belki o böyle hani günah saydığımızda işte çaldım, çırptım, yani bunlardan ziyade tanrısız yaşamın aslında günah olduğunu, başka ilahlara bilmeden belki paraya kulluk ettik, iş yerine kulluk ettik, ailemize kulluk ettik, bilmiyorum, Tanrı yerine birçok şey koyduk hayatımızda ve tanrısızlığımız birçok şeye neden oldu. Ama şöyle düşünelim, efendi olmadığı zaman hayatımızda, yani Tanrı efendiliği olmadığı zaman biz birçok ilişki kurduk. Ve herkese biz bir kendi hayatımızın efendisiymiş gibi insanlara anlattık, kendi kendimizin tanrısıymış gibi ilişkiler kurduk, işe girdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Ama şimdi Tanrı'nın efendiliğini kabul ettiğimiz zaman yeni bir ilişki oluşturmamız gerekecek. Birçok insan belki bizden hoşlanmayacak.
Evet.
Yani sen İsa'yı izliyorsun deyip belki işimizi kaybedeceğiz. Arkadaşlarımızı kaybedeceğiz. İnsanlar bir yere gittiklerinde de bizi çağırmayacaklar. Ya da biz artık eskisi gibi küfür etmeyeceğiz. Günah işlemekten imtina edeceğiz. Ve o zaman bir paha ortaya çıkacak. Bir bedel ortaya çıkacak. Ve bunu ödemeyi pek insanlar istemezler. Genelde konfor dünyasında kalmak isterler ve o yüzden Tanrı'nın efendiliği onlara bir paha ortaya çıkaracağı için o efendiliği reddedebilirler. Ve o yüzden bunu reddederek aslında Mesih'in efendiliğini ya da bu amacını iterler ve istemezler. Ancak ne olursa olsun Tanrı'nın amacını bilmek ve hayatımızda onun efendiliğini kabul etmek, hayatımızda onu bu efendinin sözlerine göre dizayn etmek, kutsal kitaba göre diyor ki bize gerçekten bereket getirir, bol yaşam getirir ve sonsuz bir hayat getirir. Yani yaşamın gayesi ortaya çıkar, yaşamın anlamı ortaya çıkar. Neden bu çağda, bu topraklarda, bu bölgede doğduğun ortaya çıkar, bunu anlarsın. Yaşamın manasızlığından kurtulursun. Ve hastalıklarda, zorluklarda bir dayanak bulursun. Tanrı'ya dua edersin. Artık bir yardımcı, bir efendin olduğu için de gerçekten yüreğindeki kaygılar ve o boyunduruk kırılır. Ve esenlik hayatında dolmaya başlar. Yani hayatında efendinin olması büyük bir fark yaratır. Kutsal kitap buna diyor ki yeniden doğuş, yani yeniden doğmak gibidir. Her şeye yeniden başlayan, tekrar temiz bir sayfa açmak gibidir hayatta. Dolayısıyla Tanrı'nın böyle bir efendilik anlayışı var. Bunu da Adonai de bize simgeliyor. Adonai de bize gösteriyor. Yani genel olarak sokakta birisine sorsak işte Tanrı'ya ibadet etmek ne demek desen, o der ki işte Tanrı var, sen ona ibadet edersin, kuralları yerine getirirsin. O hoşlanır hoşlanmaz bilemez. Böyle bir anlayış, yani yetersiz bir anlayışa sahibiz ama biz diyoruz ki hayatımıza gelen bir efendi, bir dost, bir ilişkiden kutsal kitap bahsediyor. Ve dolayısıyla bir efendi nasıl işçilerine yönlendiriyorsa, bir efendi nasıl koruduğu bölgenin halkına yardım ediyorsa, onların yiyeceğiyle ilgileniyorsa, bir hastalık yayıldığında onu durdurmaya çalışıyorsa, yani bu dünyasal yönetimler de böyledir. Yani bunun için varlar çünkü ve Tanrı'nın yönetimi çok daha bereketlidir, çok daha kapsayıcıdır. Ve koruyucudur. O yüzden Tanrı'nın yönetimi, efendiliği gerçekten insanı yeniden doğmasına neden olur ve hayatını derin bir esenlikle doldurur.
Evet ki belki de günümüzde insanlar tırnak içerisinde kötü efendilerle karşılaştıkları için Tanrı'nın efendiliği kavramına da yanlış bir şekilde yaklaşabiliyorlar ama efendiliğin neleri kapsadığına bakmamız gerekirse mesela İbrahim'den konuştuk. İbrahim'in bir örneği var ve İbrahim aslında kendisine zafer getirdiğini Tanrı'nın anladığı zaman çünkü düşmanları karşısında zafer kazandırdığı o noktada işte yeğeni Lut'u kurtarırken örneğin o savaştaki küçük çaplı savaştaki diyelim o zaferde bir şeyleri anladı İbrahim. Mesela neyi anladı? Efendi ve köle ilişkisini anladı. Efendinin de görevi olduğunu anladı. Genelde efendi köle ilişkisinde insanlar şey gibi düşünüyorlar. Efendinin hiçbir görevi yok. Efendi sadece emir verir, talimat verir, oturur. Hiçbir şey yapmaz ama efendinin de sorumlulukları olduğunu bu ilişkide görüyoruz. Örneğin kölesini korumak, geçindirmek olduğunu, ona sağlamak, onun yaşamını devam ettirmesi için gereken o yiyeceği sağlamak, içeceği sağlamak, bütün her şeyi sağlamak onun iyi bir konforda olması için. Aynı şekilde talimat vermek de olduğunu biliyordu. Çünkü genelde biz şey gibi düşünüyoruz. Sanki efendi bir şey söylüyor ama onu bize nasıl yapacağımızı söylemiyor. Yani Tanrı bizden bir şey yapmamızı istiyor ama o şeyi yapacak gücü bize vermeyecek gibi algılıyoruz. Ki Musa da mesela Mısır'dan çıkışta çok kez gördüğümüz Musa'nın tavrı öyleydi. Tanrı işte halkımı git ve işte Mısır'dan kurtar dediğinde Musa hep kendi yeteneklerine odaklanmaya çalıştı. Ve Tanrı'nın sanki ona yapacağı şey konusunda gereken gücü vermeyeceğini düşünmüştü. Mesela Mısır'dan çıkış 4. bölümde tekrar Tanrı Musa'ya dediğinde bu görevi verdiğinde aslında o da diyor ki sanırsam 20. ayetteydi. Bakıyorum. 10. ayetteymiş. Musa Rabbe aman ya Rab dedi. Ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı olmadım. Çünkü dili ağır tutuk biriyim diyor. Ve burada aman ya Rab dediği ifadede de aslında Adonai'yi kullanıyor. Aman ya Rab diye aslında bir şikayetini dile getiriyor. Aslında hem çok ilginç bir şey var. Hem efendi diyor Tanrı'ya hem de aslında tabii, reddediyorum seni tabii, diyor. Tabii. Ya, söylediğin şeyi.
Yani yetersiz çölde yaşadı adam. Yani konuşmayı unuttu, karizmasını kaybetti, yaşlandı. Bir de artık çok uzun bir yani 40 yıl çölde kalınca yüreği artık çöle benzedi. Ve artık Tanrı'nın çağrısını yeşermeyeceği bir toprak gibi oldu. Evet. Ama dediğin gibi Tanrı o gücü veren, yani seni değiştiren ve Musa 80 yaşlarından sonra bir 40 yıl daha hizmet ederek halkına önderlik etti. Demek ki efendi böyledir.
Evet.
Seni çağırdığı işe yetersizsen bile seni yeterli kılar, yapmanı evet, ister.
Donatır.
Donatır ama yeter ki sen ona itaat et ve onu izle.
Evet, kesinlikle. Ve zaten az önce de söylediğim gibi efendinin görevlerinden biri de o sağlamaktır. Yani talimatları vermektir. Ve o gereken işin gerçekleşmesi için o gereken gücü ortaya açığa çıkartmaktır. Ve Tanrı da Musa'ya şu yanıtı veriyor. Kim ağız verdi insana? Yani ben yarattım ve ben sana o gücü vereceğim. O gücü veremez miyim sana aslında onu ifade ediyor Tanrı orada da. Belki şunu konuşmak gerekiyor, şimdiki konunun bize getirdiği nokta var. Öncesinde belki şeyi hatırlatabiliriz tekrardan. Bizlere şu an anlık olarak görüşlerinizle, yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. YouTube'da Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanabilirsiniz. Instagram'da da @radyomaranata adresinde en son isimler ve gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar kısmını bunun için kullanabilirsiniz. Orada da isimler ve gizemler olarak hashtagimiz var. O hashtag'i de kullanabilirsiniz. Görüşlerinizle, yorumlarınızla katılım sağlayabilirsiniz. İsimler ve Gizemler programı aslında her cuma 18'de karşınızda olmaya devam ediyor. Belki şunu da vurgulamak gerekiyor burada Volkan Bey. Mesela burada ben bazı ifadeler kullandım. İşte Adon ifadesinin örneğin insanlar için de kullanıldığını gördüm ama Adonai özel olarak Tanrı için kullanılıyor. Peki insanın efendiliğinden Tanrı'yı ayıran nedir? Burada çok böyle kilit bir şey söyleyebilir miyiz?
Tabii ki Tanrı'nın efendiliği insana sonsuz hayat getiriyor. Yani insanın efendiliğine bel bağladığımız zaman tabii ki onun da getirdikleri vardır, değil mi? Bir insanın işte bugün modern kölelik ya da modern dünyanın iş hayatıyla belki antik çağların iş hayatı aynı değildi. Çünkü bir efendin olurdu ve hayat boyu ya da bütün yaşamının sahibi olurdu. Hani akşam mesai bitip evine gitmezdin ya da tarladaysan günlerce çalışırdın. Efendi yeter diyene kadar bir mesai diye bir kavram yoktu. İnsan efendiliği insanın açlığını doyurur. Değil mi? Yaşam ihtiyaçlarını karşıladığı gibi. Ama Tanrı'nın efendiliği de bize sonsuz bir hayat verir. Ve o günahın yargısından, Tanrı'ndan uzak yaşamaktan bizi alıkoyar ve sonsuz hayat vererek aslında o gerçek efendi olduğunu ve hayatımız için iyi idealleri olan, iyi düşünceleri olan bir efendi olduğunu biz bu şekilde anlarız. Ama tabii ki Mesih'teki efendilik, yani Mesih neler yaptığını vurgulamalıyız. Mesih neler yaptı? Hastaları iyileştirdi. Demek ki aslında biz ölümden iyileşmeyi bekleyen ve efendinin bunu yapabileceğini de görmüş kişileriz. Çünkü öleceğiz. Ve sadece bu dünyadaki kanser ya da bu hastalıklarla değil. Ya yani öldüğümüzde de bedenimiz çürüyecek. Ama işte asıl şifaya o zaman ihtiyacımız var. O zaman dirilişe, yeni bir bedene ihtiyacımız var. Ve Mesih bunu yapan bir efendi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda dediğin gibi yani dünyadaki efendiler belki zor işlere ya da riskli işlere kölelerini gönderirler, kullarını gönderirler ama efendi, bizim efendimiz Tanrı'nın efendiliği bizi kullanan, zor işlerde bizi öne süren değil de en zor olan acılara bile kendisi katlanan, halkı uğruna acılara göğüs geren, ölüme kadar gidebilen bir efendi olarak görüyoruz ve onun efendiliğin dünyadaki efendiliklerden çok farklı olduğunu da bu şekilde vurgulayabiliriz.
Evet, önemli bir konu. Aslında ben de o konuya geçecektim ama siz zaten bahsettiniz. Efendiliği İsa'da nasıl görüyoruz noktası önemli. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi efendinin sadece yukarıdan bakan biri, hiçbir şekilde ilgilenmeyen, hiçbir şekilde aslında ulaşamayacağımız, erişemeyeceğimiz ve bizi hiç umursamayan bir konum olduğunu düşünüyor olabiliriz. Ama İsa'da bunun tam tersini görüyoruz. Öyle ki Yuhanna 15:15'te İsa diyor ki artık size kul demiyorum çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim diyor. Ve aslında İsa'nın efendi olduğunu ve Adonai anlamındaki bu ifadenin açık bir şekilde İsa için de kullanıldığını görüyoruz. Matta 8. bölüm 27. ayette mesela orada Volkan Bey de bahsetti aslında fırtınadaki o durumda öğrenciler hayret içerisinde kalıp diyorlar ki bu nasıl bir adam ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor diyorlar. Aslında bütün bunların üzerinde olduğunu, bütün bunların da bütün bu doğa olaylarının da efendisi olduğunu burada görüyoruz. Ve Romalılar 1'de Elçi Pavlus kendisinden şöyle bahsediyor. İsa Mesih'in kulu Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus diye kendisini tanıtıyor. Galatyalılar 1. bölüm 10. ayette eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım diye ifade ettiğini görüyoruz. Haliyle efendiliği Mesih İsa'da da çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ama bu efendi tahmin ettiğimiz zihnimizde olan aklımızdan geçen şekilde aslında bize uzaktan bakan bizlerle ilgilenmeyen değil tam tersi bizim için ölecek kadar bize yakın olan ve bizimle %100 özdeşleşmiş Mesih İsa'nın kendisi olduğunu görüyoruz ve bu aslında bizi hayrete düşürüyor. Bugün de anlatırken de hayrete düşürüyor. Tanrı'nın ne kadar lütufkar olduğunu, ne kadar merhametli olduğunu ve ne kadar bizi sevdiğini aslında burada görüyoruz. Ve İsa Mesih bize şunu söylüyor. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak diyor. Peki biz Tanrı'ya itaat edersek, Volkan Bey itaat edersek Tanrı'ya özgürleşir miyiz, köleleşir miyiz?
Aslında Romalılar'da çok önemli bir şey söylüyor. Romalılar 6. bölümde. Ve tabii ki Efendinin kim olduğu ile ilgili hayatımıza sonuçlar çıktığını bize gösteriyor. Romalılar 6:16 diyor ki söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Yani aslında hayatımızda çok ciddi seçenekler yok. Ya Tanrı var ya da tanrısızlık var. Yani kimi seçeceğiz? Kimi seçmeliyiz aslında bu çok net bir ayrımda görüyoruz ve dünyayı seçersek, günahı seçersek ya da kendi tanrılığımızı seçersek o zaman ne oluyor? Kendi günahın kölesi oluyoruz. Yani bağımlılıklarımızın insanları kıran, insanları üzen, insanlara bir şey getirmeyen günahın köleleri oluyoruz. Ama Tanrı'ya bağlandığımız zaman yine tırnak içinde o söz dinlerliğin kölesi oluyoruz ama bu sefer Tanrı'dan gelen özgürlüğe sahip oluyoruz. Galatyalılar 5:1'de diyor ki Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Yani bu ne demek? Günahtan özgür kılınıyoruz. Tanrı'nın sözünün kölesi yani Tanrı'nın sözünün izleyicisi olduğumuz zaman. Peki neden özgür kılınıyoruz? Günahtan. Günahın hayatımızdaki yıpratıcı etkisinden, günahın bizim hayatımıza getirdiği o tanrısızlıktan, günahın getirdiği hastalıklardan, günahın getirdiği nefretten, öfkeden ve Galatyalılar'da yazdığı o her şeyden aslında özgür kılınıyoruz ve bu şekilde Tanrı'nın sözünü dinlemek bizi net bir şekilde özgürleştiriyor. Bakın Galatyalılar 5:19'da diyor ki benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler, benzeri şeylerdir. Ve demek ki günah dediğim şey, benlik dediğim şey bunları üretiyor. Yani kendi kendine efendisi olmak işte bu. Ama Tanrı'nın efendiliğini kabul eder, onun sözünün kölesi olursan, diyor ki sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimi senin hayatında getirdiğini kutsal kitap söylüyor. Bu da ne demek? Zaten hayat boyunca savaştığımız şeyler bunlar değil mi? Yani bütün bunlarla savaşıyoruz ama bunları yenemiyoruz. Çünkü Efendimiz yok. Bize yol gösterecek, bizim uğrumuza bu günahın bedelini ödeyebilecek bir Efendimiz olmadığı zaman özgürlüğü tadamıyoruz ve ne diyorlar? Bir lanet gibi kısır döngünün içerisinde debelenip duruyoruz ve sanki kara kader hep bizi bulur gibi ne iş yapsak başaramıyoruz, yüreğimizde tatmin olmuyoruz, sevincimiz eksik oluyor, mutlu olamıyoruz ve her zaman ruhsal anlamda başımız belaya giriyor ve çünkü günah üretmeye devam ediyoruz ama Mesih'in efendiliği ilk başta bize özgürlük getiriyor ve bu özgürlük de sevgiyi, sevinci, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluğu, öz denetimi ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle düşün. Efendisi Rab olan birisi, yani Rabbin sözünü dinleyen birisi etrafına sevgi, sevinç, esenlik saçıyor. Bir evet. aile babasına, bir aile içerisindeki bir anneye göz önüne alalım. Mesih'in efendiliğinde bu kişi sürekli sevgi, sevinç, esenlik etrafa yayarken benlik ya da günah sürekli insanları ve kendini yıpratan bir sürece giriyor. Hani sadece kendini öldürsen ya da sadece kendini yok etsen ayrı. Hı hı. Ama sürekli başkasına da zarar veren bir hayata dönüşüyor. Kendi kendine olan o efendilik, benliğin işleri. Dolayısıyla Mesih'in işleri öyle bizi özgürleştirir ki hem kendimize bir esenlik gelir hem de başkalarına yavaş yavaş esenlik götürmeye hı-hı. başlarız.
Evet. Bu noktada belki şeyden bahsetmek gerekebilir. İnsanlar da şimdi biz tabii ki konuşuyoruz. Köle diyoruz, efendi diyoruz. İşte Hristiyanlık sanki köleliğe destekleyen bir yapı mıdır gibi bir soru algı oluşabilir. Tabii ki kutsal kitaptaki bu kölelik ifadesi aslında tahmin ettiğimiz aklımızda canlanan şekilde değil. Yani biz böyle aklımızda hep şey canlanıyor işte kürek mahkumları Yeşilçam filmlerinde evet. olan işte zincire vurulan o kişileri görüyoruz. Ama burada öyle olmadığını görüyoruz. Burada aslında bir yine iş ilişkisi var. Bir efendi köle ilişkisinde aslında bir iş ilişkisi, bir antlaşma olduğunu görüyoruz. Örneğin bir kişi aslında bir borcunu ödeyemediği zaman bir kişi onun borcunu ödüyor ve o kişi karşılığında kendini bir hizmetkar olarak o kişiye satmış olduğunu görüyoruz. Ve bunun da bir süresi olduğunu görüyoruz kutsal kitapta. Kölenin de hakları olduğunu görüyoruz. Ücretli hizmetçilerden de daha iyi durumda olduklarını görüyoruz. Çünkü efendinin bütün o aslında himayesinden faydalanabiliyor.
Yasada kölelerin özellikle jübile zamanında o 7x7.49 yılın sonunda özgürlük yılı geldiğinde özgürleşebileceklerini ve hayatı boyunca hiçbir zaman evet. bu şekilde köle kalmayacaklarını söylüyor. Ve hatta İbrahim, İshak daha doğmadan önce mirasının o köleye kalacağını biliyordu. Yani antik çağda bu şekilde hani evet kölelik gerçeği var ama kutsal kitapta bahsedilen köleler içinde bazı hakların olduğunu anlıyoruz. Ama tabii ki kutsal kitabın yazıldığı çağlardaki o anlayışa hitap eden bir ifadeler çok fazla. Demek ki kölelik, evet bugün karşıyız ama bugün de modern anlamda kölelikler de var.
Evet aslında.
Sadece işte savaştaki esirler köleleştiriliyor, ceza alanlar köleleştiriliyor. Yani bu o antik çağların bir gerçeği ama kutsal kitap bu kölelik anlamında da özgürleştiren, hiçbir insanın tamamen köle kalmayacağını aslında vurgulayan ve Tanrı'nın efendiliğinin o Orta Doğu'daki acımasız kral figürleri gibi sürekli talep eden, şehirler yaptıran, işte acımasızı çalıştıran Firavun gibi değil mi? İsrailleri evet. nasıl çalıştırdı Musa oradan kurtarmak istedi. Öyle bir efendilik, bir krallık yapmadığını, hatta halkıyla özdeşleşen, halkı gibi yaşayan, halkın arasında marangozluk yapan bir tanrı olduğunu anlıyoruz. Hatta Pers Savaşı ile giren bir hikaye var, çok önemli. Orada bunu bu açıdan da İsa'yı eleştiriyorlar. Bir hemen bulacağım. O çok önemli bir aslında vurgu. Roma kralı Perslerle savaşırken yaralanıyor ve askerlerin içerisinde bir tane Hristiyan var. Ve ona diyor ki İsa'dan sonra 332-360 yılında yaşayan Roma İmparatoru Julian, Perslerle girdiği bir savaşta ölümcül bir yara alıyor. Julian'ın seferi devam ederken Antakya'daki Hristiyanlardan birinin yanına çağırıyor ve ona diyor ki bu senin anlattığın marangozun oğlu ne yapıyor diyor. Çünkü Tanrı'nın böyle basit bir iş yapabileceği aslında tabii eleştiriliyor. O da şöyle yanıt veriyor. Senin marangoz oğlu dediğin dünyanın yaratıcısı ve şimdi imparator için aşağı bir tabut yapma işiyle meşgul diyerek bu Hristiyan aslında cevap veriyor. Demek ki Hristiyanlığın tanrısı hiçbir zaman tahtında oturan acımasız bir kral olarak resmedilmemiş, bir marangoz olarak, belki bu eleştiriye bile göğüs gelen marangoz olarak, insanlarla marangoz işleri yapan bir kral olarak, alçak gönüllü halkıyla bir arada olan, halkıyla evet. beraber emek veren ve halkını kurtarmak için en ön safta çarmıhta ölebilecek kadar çok seven bir yönetici olarak resmediliyor ve tarihi olarak da bu Kral Julien'in marangoz hikayesiyle bu şekilde dalga geçip aldığı cevap da çok enteresan gerçekten.
Evet, bizi çok yakından tanıyan, öyle ki aslında ana rahminde bizi ören, başımızdaki saçların sayısını bilen Tanrı'dan bahsediyoruz tabii ki. Ve Volkan Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi çarmıhta bizim için ölen Mesih'ten, Tanrı'dan bahsediyoruz. YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak, Yolcu isimli kullanıcı demiş ki birçok Hristiyan var. Onların içinde de kötü insanlar var, zorba olanları var, belki katil olanları var. Nasıl Hristiyanlar sevgi ve sevinç dağıtıyor o zaman etrafına diye bir soru sormuş.
Tabii yani kimsenin imanını biz bir kalıba sokup şu çok imanlı, o az imanlı diyebilecek insanlar değiliz. Ama herkes Mesih'in efendiliğinde yaşamaz. Yani şunu söylemek gerekir, yani bir kilise üyesi olmak, bir haç kolye takmak, Hristiyan olmak demek değil. Birçok insan kiliseye gider, suç işler, hatalar yapar ve günahından tövbe etmez. Bu ne demektir? Aslında Mesih'i efendi olarak kabul etmemiştir. Ya da hala Mesih'in efendilik amacını, hayatlarındaki o yönlendiriş, hayatlarındaki efendilik arzusunu henüz anlamamış ve sadece duyduklarıyla yetinen kişilerdir. Ve onların suç işlemesi çok doğal. Ve tabii ki bunu ayırt edecek kilisedir, kilise liderliğidir. Yani kilisenin liderliği aslında yeniden doğmak, Mesih'i izleyen bir cemaati oluşturmakla ilgilidir. Ama tabii ki herkesin hayatını bilemiyoruz. Yani adam gelir pazar günü kiliseye, Mesih'i izlediğini düşünürsün ama Mesih'i izlemiyordur. Hayatında günahlar devam ediyordur. Günahın o kemendi onu sarmıştır. Peki o zaman ne yapacağız? Demek ki Mesih'i izleyenlerin hayatında iyi ürünler ve meyvelerin de olması gerektiğini anlamalıyız. Yani kimin Mesih'in evladıdır, kimin değildir ya da kim ismen Mesih kullanmaktadır? Bunu nereden tanıyacağız? Meyvelerinden tanıyacağız. Yani nasıl yalancı peygamberler meyvelerinden tanınırsa biz de insanları meyvelerinden tanıyacağız. Ve hayatında bir günah varsa işte dinleyicimizin sorduğu gibi katillik varsa demek ki aslında o zaten Mesih'in evladı değilmiş. Yani Mesih'in efendiliği onun hayatında yokmuş diyeceğiz. Ama bir insana bakacağız ya, o günahtan kaçıyor, günahtan tövbe ediyor, Mesih'in sözlerini hayatına adamış. O zaman diyeceğiz ki evet, burada güzel meyveler var. Hani şey gibi, bir markete, pazara gittiğimizde zaman neyi seçiyoruz? Meyveyi seçerken böyle çarık çürük kokmuş şeyleri, sinekler uçuşan meyveleri, sebzeleri alıyor. Almıyoruz. Niye? Çünkü o bozuktur.
Evet.
Bunun gibi biz de seçici olmalıyız. Yani kim Rabbi izliyor, kim izlemiyor? Bu seçicilik aracılığıyla, Rabbin hikmetiyle biz bunları görebiliriz. Ama mesela en önemli şey, Mesih'in egemenliğinde yaşayan birisi Mesih'in sözüyle çok fazla ilgilenmesi gerekiyor. Ya onun sözünü, ya efendinin buyruğunu bilmeden, efendinin etki alanında, egemenliğinde yaşayamazsın, değil mi? Efendi nasıl her gün sana ne söylüyor? Yani diyelim ki köydesin, bir ağa var. Sabah gidiyorsun, o diyor ki şurada çalışacaksın, pamuk toplayacaksın, şunu yapacaksın der gibi. Aslında Rab bizim efendimizse her gün onun ne söylediğini, evet, bizim hayatımızda ne hangi yöne doğru gitmek istediğimizi aslında efendi bize söyler ve onu merak etmeliyiz. Ama bu yoksa, yani Tanrı sözünü bilmiyor, işte İsa diyorsun, o kimdir onu bilmiyor, bir melek zannediyor, İsa'yı sadece bir peygamber zannediyor. Şimdi bu kadar sözde haşır neşir olmayan birisi tabii ki İsa Mesih'in egemenliğinde olmadığını net bir şekilde anlamış oluruz. Tabii bunun yöntemleri var. Ruhsal ruhları ayırt etmek, kimin Tanrı'nın evladı olup olmadığını, kilise yıllarca bunu ayırt etti bir şekilde. Ama bir başka programda bunların nasıl ayırt edildiğini anlatabiliriz.
Evet. İsa'nın her zaman aslında aktardığı bir yöntem var, formülü var. Meyvelerinden tanıyacaksınız ifadesi aslında çok kıymetli ve birçok alan için kullanılabilir. O aslında sahte peygamberlerden bahsederken kullanıyor bu örneği. Onların meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi diyor. Ve Luka 6. bölüm 46. ayette diyor ki, niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? diyor. Aslında burada o kurios ifadesi Grekçe'de kullanılan aslında eski ayetteki Adonai ifadesine temsil ediyor. Yani niye bana Adonai Adonai diyorsunuz ama söylediklerimi yapmıyorsunuz diyor İsa Mesih kendisi. Demek ki o İsa'yı izlemek gerçekten onun buyruklarını yerine getirmekle de bağlantılı bir durum. Sadece onu ismen bilmek ya da sizin de bahsettiğiniz gibi bir hac kolisi takmaktan ibaret olan bir durum değil. Karar Defteri YouTube'dan sormuş ve bu arada sizler de yorumlarınızla, görüşlerinizle katılabilirsiniz YouTube'dan. Radyo Marita canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanabilirsiniz aktif olarak. Öyle ki sizlerin görüşleri, yorumları da yayınımıza aslında güzel bir katkı sağlamakta. Ve sizler de aklınızda takılan noktalara aslında cevap bulabilirsiniz bu sayede. Instagram'da da aynı şekilde Radyo Maranata, Radyo Maranata hesabının en son isimler ve gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. YouTube'dan Karar Defteri demiş ki, Tanrı'yı efendi olarak kabul etmek, teslim olmak için ne yapmamız gerekiyor? Atmamız gereken adım nedir? Sadece teslim oldum demek mi?
Evet, güzel bir soru. Paulus Romalılar 10. bölüm 9. ayette şöyle söyledi. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Hmm. Çünkü insan yürekten iman ederek aklını imanı ağzıyla açıklayarak kurtulur. Yani demek ki biz buna İsa Mesih kabul duası diyoruz. İsa Mesih kabul etmenin ve İsa Mesih iman etmenin ne demek olduğunu anlatan basit bir dua yönergesi var. Bir vahiy değildir. Ama işin özünde bu var. İsa kimdir? O Rab'dir. Yani Yahve'nin yani Tanrı'nın insan bedenindeki görünümüdür. Tanrı'yı biz artık İsa'dan anlıyoruz. Yani bu şekilde vahiy aracılığıyla değil, bir beden alıp yeryüzüne gelmesiyle Tanrı'yı tanımış oluyoruz. Ama bunu evin köşesinde tamam İsa Rab'dir demek değil. Yani dünyaya çıkıp İsa Rab'dir diyerek bu iman sözünü açıkça söylemekten bahsediyoruz. Bunu da yaparken ne yapıyoruz? Kiliseye çağırıyoruz iman eden kişiyi. Kilise cemaatinin önünde o duayı etmesini istiyoruz. İsa'nın Rab olduğunu, çarmıhta öldüğünü, ölümü yenen, dirilen kurtarıcı olduğunu, Tanrı olduğunu vurguluyoruz ve hayatının yönünü bu gerçeğe adayacağına ant içerek İsa Mesih'e iman etmiş ve Tanrı egemenliğine girmiş oluyor ve o sahnede kutsal metinler diyor ki melekler diyor her tövbe eden birisi için sevinç duyar, gökte bir şenlik olur ve o töreni aslında bu şekilde yapıyoruz. Bu her kilisede farklılık gösterebilir ama öz olarak Paulus'un bu duasına, bu vahyine dayanır. Herhangi bir kiliseye gidip İsa Mesih'i izlemek istediğini söylerse, kilisede onun bu iman etme tanıklığına güvenirse, yani başka bir niyeti olmadığına karar verirse ve kiliseye devam ederse o şekilde Mesih'in egemenliğine teslim olabilir. Yani dolayısıyla sadece teslim olduğum yetmez. Açıkça dünyaya da bunu söylemelisin. Senin tanıkların olmalıdır ve o zaman tanıkların olduğu zaman da bir kişi evet bu Mesih'in evladıdır diyerek aslında sana bu gerçeğe tanıklık etmesi gerekiyor. O yüzden nerede bunu yapabilirsin? Taksim'in ortasına gidip bunu yap demiyoruz. Bir cemaate katıl. O cemaatte zaten kilisede dünyaya karşı tanıklık eden bir yer. Dolayısıyla kilisede bu teslim olduğum duasını yapabilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize de, Volkan Bey'e de. Peki Volkan Bey, biz en başa gittiğimiz zaman aslında en başta biz Tanrı'ya kulluk etmek için mi yaratıldık? Tanrı bize niye yarattı?
Evet, bu tabii çok önemli ve bunun net cevabını verebilmek de aslında kolay değil. Ama en çok bilmemiz ve araştırmamız gereken şey Tanrı'nın yüreği. Yani Tanrı'nın yüreğinde, yani Tanrı o üçlü birlik, çoğul ve teklik doğasında en önemli şeyin sevgi olduğunu anlıyoruz. Yani Orta Doğu'daki yönetim anlayışlarına bak. Yani bir tane kral, bir yönetici var. Hiç sorgusuz, sualsiz, ona sorulmaz. O ne isterse onu yapar. Yani keyfi bir liderlik olduğunu görüyoruz. Ama Kutsal Kitabın Tanrı anlayışında üçlü birlik var. Yani Baba, Oğul, Kutsal Ruh dediğimiz o çoğulluk var. Ve çoğulluğun içerisinde ne var? İşte sevgi var. Ve sevginin özelliği bu. Sevgi çoğalmak istiyor. Yani nasıl evleniyorsun, çocuk yapıyorsun. İşte Tanrı'nın benzeyişindeki insanlıkta da o sevginin artması, yani meyvelerin ortaya çıkması ile ilgili bir arzu olduğunu görüyoruz. Ve Tanrı da insanı öz olarak sevdiği için yarattı diyebiliyoruz. Yani tamamen sevdiği için. Ve sevgideki en önemli özellik bir arada olmak. Yani sevgiyi, işte Adem bahçesine hazırlanması, Tanrı'nın sabahın serinliğinde orada yürümesi, onlarla görüşmesi, hayvanları getirip Adem'in hayvanlara isim koyması, Adem'in yalnız kalmasının iyi olmadığını görmesi, Tanrı'nın Havva'yı ona getirmesi. Hı hı. Tüm bunlar aslında Tanrı'nın insanlıkla bir arada olması gerektiğini ve bu amaçla yaratıldığını gösteriyor. Ancak gerçek sevgi içinde iradenin de olması gerekiyor. Yani Adem'in evet diyerek, seçerek Tanrı'nın yanında olmasını, Tanrı'nın istediğini ya da iradenin Adem'e verildiğini anlıyoruz. Çünkü yani sevgi ele geçirmek değildir. Sevgide zorbalık yok. İradeyi gasp etmek, manipüle etmek yok. Açık bir irade vererek Tanrı Adem'e bir arada olmak istediğini anlıyoruz. Ama bu açık iradede hata yapmanın da yolunun açılması gerekiyor. Yani gerçek bir özgürlük için seçim yapmak, yani evet, ahlakın olabilmesi için seçim yapma imkanlarının da olması gerekiyor. Ve Adem ve Havva da bu yanlış seçimler yaparak Tanrı'dan uzaklaştı. Ve Tanrı'nın ondan sonraki bütün amacının bu kurtuluş hikayesini tekrar geri getirmek. Tekrar Adem'in soyunun Adem bahçesine geri getirmek üzere kurgulandığını anlıyoruz. Bunun için de günahın ortadan kaldırılması, Tanrı'nın Adem'in soyuna yol gösterici olarak Adonai'yi ortaya çıkarması, yardımcıyı göndermesi, tüm bu sürecin amacı tekrar insan soyunun, Adem soyunun Adem bahçesine geri dönüp sonsuza dek Tanrı'yla birlikte olmasıdır. Ve dolayısıyla Tanrı insanı bunun için yarattı. Ama insan hani diyelim ki arabayız, otoyolda gitmemiz gerekirken suda gitmeye çalışıyoruz. Ve amaçlarımızın tam tersini yaşayarak hem hayatlarımız alt üst oluyor, kaygılar, sıkıntılar, zorluklarla hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü amaçlanan yaratılışın içinde olmadığımız için bedenimiz de yıpranıyor, hayatımız da yıpranıyor ve mezmur yazarının söylediği gibi çabucak uçup gidiyoruz ve yaşamımıza birçok sorular, birçok pişmanlıklarla yaşamımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla Tanrı bizi sevgi için yarattı, birlikte olmak için yarattı. Ama insanlık Tanrı'ya sırt çevirdi ama tekrar Tanrı bizi Adem bahçesine geri döndürmek için bütün bu kurtuluş hikayesini ortaya çıkardı.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. YouTube'dan aslında Karar Defteri demiş ki, neden iman için kiliseye ihtiyacım var ki? Bir kilisede imani kararı vermekten bahsettiniz.
Ya şöyle, Hristiyan hayatı böyle tek başına yaşayabileceğin bir hayat değil. Mesela yeniden doğmak, Tanrı'ya teslim olmak aynı zamanda hizmet etmekle de ilgilidir. Yani yaşamında yeni bir şey olur ve pratik yapabileceğin bir yere ihtiyacın var. Bir halk, yani bir arada olmak gerekiyor. Bunun için öğrenmen gerekiyor, öğretmen gerekiyor. Yani gelişmen ve değişmen gerekiyor, sürtünmen gerekiyor, değil mi? Onu da nasıl yapacaksın? Evinde ve kutsal metinleri okuduğun zaman, özellikle yeni antlaşmanın, orada sana günde 5 kere, 10 kere şunu yap, bunu yap diye emirlerle dolu olmadığını, Mesih'e kulluk etmenin aslında bir cemaatle gerçekleşebileceğini biz anlıyoruz. Dolayısıyla kilise olmasa ne olacak? Hiçbir şey öğrenemezsin. Mesih'in kim olduğunu ve o sevginin yüreğinde nasıl yankılandığını, pazar günü gittiğinde kardeşlik sevincini, birbirine çıkarsız bir şekilde hizmet etmenin, Mesih'in sevgisinin pratik edilmesinin dışında kalacaksın ve hiçbir şey anlamayacaksın. Dolayısıyla kiliseye ihtiyacın var. Birincisi, senin vaftiz olman gerekiyor, değil mi? Bunu kilise yapabiliyor. Rabbin sofrasına gelip Mesih'in işini hatırlaman gerekiyor. Bunu Rabbin hazırladığı bir kilise bunu yapması gerekiyor. Tek başına kendi kendini vaftiz edemezsin. Tek başına kendi kendine Rabbin sofrasını yapamazsın. Kendi kendine Bible ya da İncil okulu yapamazsın. Hep bunları öğrenmelisin. Ve Tanrı'nın konuşması, Tanrı'nın yönlendirişi de bu cemaat aracılığıyla olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Ve tarih boyunca Rab kilisesini kurmuştur. Kilisesi aracılığıyla halkına bereket vermiştir, halkına konuşmuştur ve halkını gönenç içinde tutmuştur. Dolayısıyla biz bir kilise üyesi olmadan Mesih'in egemenliğine giremiyoruz. Kilise üyesi olduğumuz zaman Mesih'in egemenliğine girebiliyoruz. Kendi başımıza iman etmek demek riskten uzak kalmak. İnsanlara bu açıkça söylememiz gereken iman ikrarını söyleyememek. imanda gelişememek, Tanrı'ya hizmet edememek ve Hristiyan hayatını sürdürüp sürdürmediğimizi bile aslında anlayamadığımız, en sonunda kendi kendimize şunu soracağız. Ya ben imanlı mıyım? Ben Mesih'i takip ediyor muyum diye hayatımızda bize tanıklık edecek kimse olmayacak.
Evet.
Ama kilise olduğu zaman evet. Hı-hı. Bazen diyeceğim ki ben Tanrı'yı hissedemiyorum ama kardeşim diyecek ki hayır sen vaftiz oldun, imanlısın, ilahi söyleyerek tekrar kim olduğumuzu bize hatırlatacak ve orada tekrar bu ruhsal hayatımızı güçleneceğiz. Dolayısıyla tek başına bir yaşam, Hristiyan hayatı sürdürmek mümkün değil. Hı-hı. O yüzden kiliseye ihtiyacımız var. Kilise dediğimiz eklesiya, yani bir cemaattir yani o hani belki kilise isminden böyle ön yargılar olabilir. Cemaatin içinde olmak ve Mesih'in işinin pratik edilen bir toplumun içinde olmak gerekiyor.
Evet. Aslında tabii ki bir yandan da bugün Adonai isminden bahsettik. Efendi anlamına gelen Tanrı'dan bahsettik ve biz bu Efendi'ye hizmet ettiğimizden de bahsettik. Kilisedeki işlevlerden biri de odur aslında. Bedendeki yerimizi de keşfetmemize ve Tanrı'ya nasıl hizmet etme fırsatları bulabileceğimiz konusunda da bizi yönlendirdiğini de görüyoruz. Çünkü sadece işte para kazanmak, sadece evlenmek, sadece arkadaşlarımızla bir araya geçmek için yaratılmadık. Tabii, aynı zamanda Tanrı'nın bedeninde bir yerimiz var. Tabii. Bir sorumluluğumuz ve görevimiz de var. Aslında bunu keşfetmek için de çok ideal bir şeydir. İnsanlar soruyor ya, yaşam amacım neydi benim diye. Bunun için de çok ideal bir ortamdır. Son 7 dakikamız var Volkan Bey. Bir genel olarak bir özetlememiz gerekirse aslında Adonai ismin efendi olduğunu gördük. Kutsal Ruh'un da şu an yeni antlaşma gözlüklerimizle baktığımız zaman Kutsal Ruh'un da Adonai'yi temsil ettiğini gördük. Ve Mesih İsa'da bunun karşılığını gördük. Son olarak belki şununla da bitirebiliriz. Adonai'nin aslında sevgiyi barındırdığını söylediniz. Peki bizim bu Adonai'ya İsa Mesih'i de biliyorsak eğer yaklaşımımız nasıl olmalı? Çünkü korku ve saygı arasında insanların bazı noktalara belki çeliştiğini görüyoruz. Bazı kavramları karıştırdığını görüyoruz. Nasıl yaklaşmalıyız?
Çok önemli bir soru. Tabii Adonai'nin Rab olduğunu bilmemiz ilk başta buradan hareketle yola çıkmamız önemli. Çünkü o Rab'dir. Yani onun yakın olması, onun marangoz olması, onun insan bedeninde yeryüzüne gelmesi, onun alçalması bizde yanlış bir duygu uyandırmaması gerekiyor. O yine Rabbin kendisidir. O askerin cevap verdiği gibi o marangoz dünyayı yaratandır. Onun bu sözle yaratıldı. Ve o bir gün Mesih karşıtı olanlara tabut yapmak üzere bir marangozluk yapıyor diye çok güzel bir krala karşılık veriyor ve işte krala karşı bile tanıklık edebilmek gerçek mucizedir. Hani Daniel arkadaşları fırına atılıyor ya, asıl mucize öyle bir diyarda 3 kişinin hala Tanrı'nın önünde secde edebilmesidir. Fırından kurtulması değildir aslında. Ve dolayısıyla biz onun Rab olduğunu, Tanrı'nın kendisi olduğunu unutmamalıyız. Onun mütevazi olmasına o bizim için yanlış fırsatlar vermemesi gerekiyor. İkincisi, aslında ibadetin tam kalbinde bu var. Adonai kavramı var. Yani evimizde dua ediyoruz. Evimizde kutsal kitap okuyoruz. Ama yani Tanrı'nın masanın karşısında olduğunu hayal edelim. Yani duamıza karşılık verdiğini hayal edelim. Evet, dua ederken Rabbin evet ben de buna sahip olmanı çok istiyorum diyebileceğini hayal edelim. Ya da Tanrı'nın hizmetimizden memnun olduğunu hayal edelim. Yani bu kadar Tanrı'yla yakınlığı hayal edebiliyor muyuz? İşte Adonai ismi bize bu kadar yakınlığı ve bunları hayal edebilme gücünü bize veriyor. Yani Rabbin sofrasına bazı kiliselere git mesela, orada 3 tane sandalye vardır. Hani Tanrı'nın tahtı. Yani kilise her zaman şunu düşünür. Tanrı'nın aramızda olabileceği gerçeğini, yakınlığını hiçbir zaman unutmaz.
Evet, çok güzel.
Ve dolayısıyla Adonai işte bu yakınlığı bize verir. Yani bir gün iştesin, yoruldun, haksızlığa uğradın ama o gün Adonai'nin sana sarılıp seni teselli edebileceği yakınlığı hissedebilmek işte bu vahiy ile bize veriliyor. Yoksa düşün, bütün inançları düşün. Bütün 2000 tane bugün inanç söz konusu, inanç disiplini var. Ama hangi inanç bize bu kadar Tanrı'yı yakın kılabiliyor? Bu kadar diyor ki kuzuları kucağında taşıyan bir Adonai'yi bize getirebiliyor. Yani dolayısıyla bugün seni anlayan, yani bir gün yaşadığın zorluğu düşün, sıkıntıları düşün ve Tanrı'nın şöyle dediğini düşün. Aynı sıkıntıları ben yaşadım ve seni çok iyi anlıyorum, evet, diyebilecek o yakınlığı işte Adonai'de anlıyoruz. Ve işte bu vahiyi alt üst ediyor ve bizi alt üst eden şey bu. Tanrı demek ki hayatlarımızda böyle yaklaşmak ve böyle kendisini göstermek istiyor. Ve bu eski antlaşmada Adonai'den başlayarak, yani Rabbin yargısını bile değiştirebilecek o kadar yakınlıkla aracılık edebileceğimiz Tanrı'nın sıfatını bize gösteriyor. Şimdi de Mesih'te ve Kutsal Ruh aracılığıyla bizim yalnız olmadığımızı, her zaman bizim yanımızda olan kurtarıcıyı Adonai isminde öğreniyoruz ve bu dualarımız için, ibadetlerimiz için, ruhsal hayatımız için de son derece önemli. Yani iş yerindesin, kızgınsın, Rab yanındadır. Adonai seninledir. Ve bir günah işlediğin zaman da yine oradadır. Ağlamaktadır. Senin günahın için üzülmektedir. O seni hiçbir zaman bırakmıyor ve işte bu yakınlık hamdolsun ki Adonai'de bize açıklanıyor ve Adonai'dan Tanrı'nın o müthiş karakterinin İsa'da ve Kutsal Ruh'da uyumlu olduğunu görerek bize harika bir müjdeyle gerçekten izleyicilerimize, dinleyicilerimize de bugün seslenmek istiyoruz. Belki hep yüreğinizde yoksun, sevdiklerinizden uzak, yalnız hissediyorsunuz, amaçsız hissediyorsunuz ama lütfen bu Adonai'ye yüreklerinizi verin ve Adonai'nin, yani Mesih'in hayatınıza gelip sizi nasıl kuşatacağını, nasıl sevdiğini ve asla yalnız olmadığınızı hissedeceğinizin müjdesini de buradan vermek istiyorum.
Evet, ne kadar önemli değil mi Volkan? Yani Tanrı'yı doğru tanımak, doğru anlamak çok önemli, çok kıymetli. Öyle ki onun aslında bize anlatılan işte şeytanın belki kafamızı kurcaladığı, o vahyi kirletmeye çalıştığı şekilde değil de ne kadar bize yakın olduğunu görüyoruz ve bu efendinin ne kadar alçak gönüllü olduğunu da görüyoruz. Mesela Yuhanna 13. bölüm 14. ayette İsa konuşuyor, diyor ki ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız diyor. Gerçekten çok büyük bir alçak gönüllülük örneğini burada görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, eminize sağlık Volkan Bey. Mesut Bey bir mezmur paylaşmış. Onu da okuyayım bitirmeden. Rabbe dedim ki efendim sensin. Senden öte mutluluk yok benim için. Esenlikler dilerim demiş. Mezmurlar 16. bölüm 2. ayetten paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Evet, İsimler ve Gizemler programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu programımızda Adonai ismini konu aldık ve bu ismin efendi anlamına geldiğini gördük. Ama her sıkıntımızda, her problemimizde bizim yanımızda olan bir efendi olduğunu gördük ve her şeyin üzerinde olan o efendi aslında bizim için çarmıha gerildiğini gördük. Diyor ki İncil Romalılar 5. bölüm 8. ayet, Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor, biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Haliyle bu efendi sanıldığı gibi bizi köleleştirmek isteyen değil, gerçek özgürlüğün tanımını bize gösteren, bizi günah ve ölümden azat etmek isteyen tek ve gerçek efendidir. İncil İbraniler 2. bölüm 15. ayette diyor ki, Mesih'in çarmıhta ölüp 3. gün dirilmesi hakkında şunları okuyoruz. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Mesih'e iman aracılığıyla Tanrı ile kişisel bu ilişkiyi kurabiliriz. Günahtan ve ölümden azat olabiliriz. Ve gerçek efendiye, aslında gerçek efendiyle o kişisel ilişkiyi yaşayabiliriz. Ve tam anlamıyla Tanrı'yı tanıyabiliriz. Ve Tanrı'yı tanımanın getirdiği o esenliği de aslında yaşamımızda tadabiliriz. Çünkü biz yaratılmış olarak Yaradanımızdan uzağız. Ama Yaradanımızla tekrar barıştığımız zaman o zaman onun hizmeti doğrultusunda gerçek bir yaşantı sürebiliyoruz. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen yerel bir kiliseye danışın. Ücretsiz İncil edinin. Yakınınızda bir kilise yoksa bizler de size yardımcı olmak isteriz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Değerli katılımınız, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Esenlikler.
İsimler ve Gizemler programı sona erdi. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.